Ayrım 18.
İsmail merak etmişti. Peki ne görmüşüm ben bugün diye sordu. Necm gayet emin bir tavırla, yoksulluk gördün, açlık gördün, sefalet gördün dedi. Peki bunları biliyordun da beni niçin uyarmadın Necm? Uyarmadım. Çünkü yapabileceğim bir şey yoktu. İsmail bu cümlede gücünün küçümsenmesine benzer imalar olduğunu düşündü. Nasıl yani dedi. Yoksulluk zulme benzer, yoksulluk zulm üretir, bilmez misin Necm? Bana zaferimin tanımını verdiğinde sonucu dünyadan zulmü kaldırmak diyen sen değil misin? Yoksulluğu kaldırmadan zulmü nasıl kaldırırım? İsmail de bu bağlantıyı şimdi konuşurken kuruyordu, yoksul mahallelerinde dolaşırken acıma duygusunun yarattığı zihni mesele, şimdi onun kendi göreviyle doğrudan ilişkili bir mesele haline gelmişti, devam etti. Yani şimdi ben bütün dünyanın şehirlerini zapt etsem, bütün dünyanın burçlarına Ehl-i Beyt'in bayrağını diksem, bu mesele azalmaz, bunu mu demek istiyorsun Necm diye sordu. Evet dedi Necm, tam da bunu söylüyorum. Bugün yaptığın hesabı ben de yaptım ve sadece Tebriz'den yoksulluğu kaldırmaya tüm hazinemiz yetmez, belki ancak o kadarına yeter. Ama ben sana başka bir hesap yapayım İsmail. Şimdi 25 bin askerimiz var. Bu en azından 25 bin kılıç demektir. Bir kılıç satılsa o yoksul evlerden biri 6 ay doyar. Bilir misin? Peki kılıç satılabilir mi? Hayır. Niçin? Çünkü düşmanlarımız var. Şimdi falan yere atadığın valin sefere çağırdığında senin beklediğin 500 atlıyla değil de 50 atlıyla gelse ne yaparsın? En hafifinden az edersin ama yoksulluğun nedeninin o 500 atlı olduğunu aklına getirir misin? Yoksulluğun kaynağı biziz İsmail. Senin bağlantınla zulmün de kaynağı biz oluyoruz böylece. O kadar uzun boylu değil diye itiraz etti İsmail. Nasıl peki diye sordu Necm. Sen de söyledin ya dedi İsmail. Bu işin bir sonucu var. Orada düşmanlıklar bitecek, kılıcı da, orduları da gerek kalmayacak. Bu dedi Necm, Hazreti Mevlana'nın denizler ötesi dediği yer. Ama böyle bir yer yok. Buna sen inanıyorsun ama böyle bir yer hiç olmayacak. Sen zannediyorsun ki bütün dünyaya bayrağını diktiğinde her yer dikensiz gül bahçesi olacak. O zaman kılıçları satıp yoksulları doyuracağız. Bu güzel bir masal İsmail. Ama bir masal o kadar. Senelerdir sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu senin dediğin olsaydı dünyaya gerek kalmazdı ki. Kimse zulmetmezdi, kimse günah işlemezdi, kimse kötü bir şey yapmazdı ve dünyada sınav yeri olmazdı. O zaman dünyaya ne gerek? Şimdi şu senin müritlerine bak. Hepsi senin doğru yolunda. Hem de öyle ki hepsi senin bir sözünle ateşe atlarlar. Hepsi senin bayrağın altında ama aralarında kavga, kıskançlık, dedikodu yoktur diyebilir misin? Dul kadırlılar ustacalıları çekemez. Tekeliler Rumlulara düşmanlık güder. Varsaklar Talişlilerle anlaşamaz. Sana bin tane örnek veririm. Bayrağın karşısında düşman kalmasa bunlar birbirini düşman ilan eder, yine savaşırlar, hiç merak etme. Bunları senin maneviyatını bozmak için söylemiyorum. Aksine bozulmasını engellemek için söylüyorum. Dünyada her şeyi düzeltemezsin. Sadece buna inanırsan çırpınır durursun ve bütün hayatında bir çırpınmadan ibaret olur, bunun için söylüyorum. Sen mazlumların bir bayrağını açtın İsmail. Dedin ki, Ehl-i Beyt'e ve onun dostlarına asırlardır eziyet ediliyor, buna son vereceğim. Veriyorsun da ama zalim ve mazlumlar bundan ibaret değil ki. Şimdi örnek verelim. Bu Emir Zekeriya yıllarca ak koyunlulara hizmet verdi. Sonra birden kafasına bir kızıl külah geçirdi diye zalim olmaktan çıktı mı? İsmail'in kafası iyice karışmıştı, çaresizce. Ama yapacak bir şeyler olmalı Necm dedi. Necm de onun kadar çaresiz bir cevap verdi. Ben bilsem onu yapıyor olurdum. Necm haklı diye düşündü İsmail. Düşmanlar hiç bitmiyordu. Bahar bu kez düşman olarak ak koyunlu Murad'ı gösteriyordu. İki Irak'ın Acem ve Arap Iraklılarının alınması gerekiyordu. Fars ve Kirman davetkar duruyorlardı. Safevi ordusu ise Akkoyunlu ordusu 21 Haziran 1503'te güzel bir yaz günü Hemedan yakınlarındaki Alma kulağında karşılaştılar. Murad'ın ordusu da gelenekselleşen Safevi hücumuna dayanamadı. Murad da geleneksel Akkoyunlu becerikliliğini gösterip kaçmayı başardı. Acem Irak'ı Fars ve Kirman İsmail'in eline düşmüştü. Buralarda da Tebriz'in alınmasından sonra ilan edilen buyruklar uygulandı. İsmail'in eline düşen ülkeler önce bir deprem dalgasına maruz kalıyordu. Necm buna kan sarhoşluğu adını vermişti. Tabipler sülükle çok miktarda kan çektiği zaman hastalarının bir çeşit sarhoşluğa düştüğü bilinirdi. Necm bunu uyarlamış, akıtılan kanların yarattığı bir sarhoşluğa çevirmişti. Kirman'da bu sarhoşluk bir de gösteriyle sonuçlandı. Osmanlı Sultanı Beyazıt'ın İsmail'in zaferini tebrik için gönderdiği elçi böyle bir gösteriye vesile olacağını bilseydi muhakkak ki gelmemeyi tercih ederdi. Bu gösteride yüzlerce kaynar kazan hazırlanmış, Osmanlı elçisinin gözleri önünde İsmail'in dini buyruklarına uymayanlar bu kazanlarda haşlanmıştı. Osmanlı elçisi dehşet içinde ülkesine dönmüş, kendi ülkesindeki mezheptaşlarına bu gösteriyi anlatıyordu. Bugünlerde Necm İsmail'de bir değişiklik daha fark etti. Bu, her zapt edilen yerde cellatlara teslim edilen binlerce insanla ilgili bir değişiklikti. Daha önce Necm bu toplu cinayetleri kınadığında İsmail bunlara gerekçe bulmaya çalışırdı. Bunlar dini, askeri ya da siyasi gerekçeler olabilirdi. Her seferinde İsmail yaptığının doğru olduğunu kanıtlamaya uğraşır, kanıtlayamazsa sinirlenirdi. Murad'a karşı girişilen seferden sonra İsmail artık bir kez olsun dahi böyle bir çabaya girmedi. Necm'in niçin sorularını kayıtsızlıkla dinliyor, cevaben keyfim öyle istedi, zevk ettim diyor ama bir kez dahi böyle gerekti gibi bir cevaba yönelmiyordu. Safaviler arasında da uzun süredir zihinlerin en gizli yerlerinde tutulan nitelemeler gün ışığına çıkıyorlardı. Bunlar İsmail ile ilgiliydi. Artık Mehdi olduğunu hemen hiç kimse tartışmıyordu. Bunu tartışanlarsa Mehdiliği şahlarına yeterli görmeyenlerdi. Onlara göre İsmail Allah'ın yeryüzünde vücut bulmuş haliydi. İsmail bu iddiaya katılmıyor, bunu aşırılık olarak gördüğünü söylüyor ama ne duaların Bismişah diye başlatılmasına ne de Allah'ın kanıtı sıfatına karşı bir davranışta bulunmuyordu. Tebriz'de bulunduğu zamanlar devlet işlerine çok fazla zaman ayırmıyordu. Eğleniyor, yazıyor ve artık eskisinden çok daha fazla şehrin sokaklarını arşınlıyordu. Şehirdeki fakirlerin sorunlarına kendince bir çözüm bulmuştu. Ceplerini keselerle dolduruyor, her gün birkaç kişiyi zengin ediyordu. Bir süre sonra artık tebdili kıyafet çıkmasının bir anlam taşımadığını gördü. Şehir halkı onu ve huyunu iyi tanımışlardı. Onun çıkacağını her yerdeki kulaklarıyla önceden haber alıyor, yollarına mevzileniyorlardı. Bu durum, şehirde dolaşma ve kese kese altın dağıtma alışkanlıklarında bazı değişiklikler gerektirdi. Bu değişikliklerde durmadan hazineyi zor durumda bırakmasından yakınan Necm'in de rolü oldu. İsmail artık muhafızlarıyla çıkıyor, halktan her isteyen yanına yaklaştırılmıyor ama o seçtiği dükkan ya da evlere konuk oluyordu. Keselerin ihsanının koşulları da artmıştı. Bu bir tanesi seneleri sıkıntısızca geçirmek anlamına gelebilecek armağanlar artık özel beğeni kazananlara düşüyordu. Bu özel beğeninin nedenleri de çok farklıydı. Elbette kanıtlanan bir Safavi gaziliği bunlar arasında baş köşeyi işgal ediyor, sonrakiler değişiyordu. İsmail'in bir şiirini ezbere okumak, çok hisseli bir mesele anlatmak, İmam Cafer Hazretlerinin buyruklarından birkaçını bilmek, 12 imam, 14 masumu pak ve 17 kemerbest efendilerimizi ezbere saymak bunlar arasında en önemlileriydi. Şehrin nüfusunun çoğunluğu hala Sunniydi. Tabii bunu açıkça söylememek şartıyla. Bunlar her sabah Şah'ın çıkışını bekleyen, bir kese para için mezhep değiştirmenin uygun zamanını kollayan eski mezheptaşlarından nefret ediyorlardı. Umutsuzluk içinde Osmanlı'dan ve Memlüklerden haber soruyorlar fakat bu iki devletin de kendilerini kurtarmaya geleceğinden her gün biraz daha umudu kesiyorlardı. İsyankarlıkları açıkça ortaya çıkmasın diye mecburen cuma namazlarına katılıyorlar. O kova Türkmenlerin arasında kumdan ya da başka bir yerden gelmiş bir Şii imamın arkasında namaza duruyorlardı. Artık cuma günlerinin gelmemesini istemeye başlamışlardı. Onları umutsuzluğa kaptıran başka bir gelişme de her gün sayılarının biraz biraz azalıyor olmasıydı. Bunun en tartışmasız göstergesi cuma dışındaki namazlara katılmak ya da cuma günü dışında camiye gitmek olarak ortaya çıkıyordu. Kasap Muhsin dün de camiye gitmiş deniliyordu. Fırıncı Rüstem de diye ekleniyordu. Bu aslında mezhep değiştirmenin ılımlı bir dışa vurum şekliydi. Bu şekilde mezhep değiştirenler genellikle orta halli şehir halkı, esnaf ve zanaatkar arasından çıkıyordu. Şehrin zengin ileri gelenleri zaten toptan en önce mezhep değiştirenler arasında yer almışlardı. Büyük servetleri eğri mezheple korumak mümkün değildi. Üstelik hükümdarlar sıradan kişilerin mezhebini pek önemsemese de zengin kişilerin neye inandığına veya neyi düşündüğüne her zaman daha çok titizlik gösterirlerdi. Sıradan bir sunninin dalgınlık ya da alışkanlıkla yaptığı bir sunnilik dışa vurumu önemsiz bir hata olarak görülebilirdi. Ama aynı şeyi zengin ve önemli bir sünni yaparsa bu tehlikeli bir isyankarlık olarak algılanabilirdi. Tebriz'in fakir sünni halkı ise tepkilerini birbirine tamamen zıt iki şekilde ortaya koymuştu. Bunlardan birincisi açık isyandı. Şehrin İsmail tarafından alındığı ilk günden beri bu tepkiyi şu ya da bu şekilde ortaya koyuyorlardı. Bunlar ustacalı Muhammed Bey eliyle sayıları her gün hızla azalanlardı. Camilere giriyor, açıkça mezheplerini savunuyor, Şii imamlarla tartışıyor, onlara hakaret ediyor ve sonra da vah vah yazık oldu sesleri arasında idamlarına yürüyorlardı. Fakir halkın ikinci tür tepkisi ise çok ama çok gürültülü bir şekilde mezhep değiştirmek oluyordu. Bu şekilde mezhep değiştirenler eski mezheptaşlarından gizli, mahcup bir edayla camilere devam etmeye başlamakla yetinmiyorlardı. Mahcubiyet duymadıklarını, yeni yollarında eskisi kadar samimi olduklarını göstermek üzere kızıl başlıklar giyiyor, eski mezheptaşlarını ihbar ediyor, kısa sürede yeni mezheplerinin en ateşli taraftarları haline geliyorlardı. Saray ise artık bu çeşit küçük ihbarlara itibar etmiyordu. Yeni hükümdar çoktandır ticaretin bir hükümdarın gücünde tuttuğu yeri anlamış, Tebriz'in ticaretteki yerini kavramış, bunu kabullenmişti. Bu ticaret şehirdeki küçük ihbarlar nedeniyle huzursuzluğa kurban edilemezdi. Bu nedenle ancak çok önemli ve güçlü kişiler hakkındaki ihbarlar değerlendirilmeli, diğerleri bir köşeye yazılıp öylece bırakılmalıydılar. 26. Muhammed Bey de bu durumdan memnun olanlar arasındaydı çünkü artık kendisine başka bir uğraş bulmuştu. Muhammed Bey'in bulduğu bu uğraş aslında onun tarafından icat edilmiş değildi. Yalnız sürüp giden bu uğraşa o ateşli bir karakter kazandırdı. Uğraşın adı oymaklar arası iktidar oyunuydu. Onun bu oyuna katılımıyla birlikte İsmail'in en gözde hanları artık birçoğuna bu ünvan verilmişti. Birer birer oyuna dahil oldular. Ustacalı ve dul kadırlılar halen en büyük oymaklardı ve onları tek elüler izliyordu. Oyunun ateşli hale gelmesinden sonra her oymak başının elinde adeta görünmez bir terazi belirivermişti. Günün en gözde kelimesi adalet olmuştu. Fethedilen topraklarda her oymak adil paylar istiyordu. Burada adalet ölçüsü oymağın kendi gücüne, katlandığı fedakarlıklara, verdiği şehitleri değerlendiriş tarzına göre değişiyordu. Bunlara ek etkenler de zaman zaman katılıyordu. İsmail'e en önce bağlananlar, İsmail'in babası Haydar'a hatta dedesi Cüneyd'e bağlananlar bu önceliklerini maharetle ileri sürüyor, aralarında halifelik almış olanların icazetleri en önemli vesikalara dönüşüyor, tüm oymaklar bu tür silahlardan edinmeye çalışıyorlardı. Necm bereket diyordu, bu silahlar kesici ve delici değil ama kısa sürede bir kez daha yanıldığını anladı. Halkı anlamakta hep zorlandığını düşünürdü ama bu kadarını tahmin edemezdi. Oymaklar bol bol laf ve vesika düellasından sonra işi en iyi öğrendikleri yola dökmekte gecikmediler. En küçük bir tartışma kavgaya, kavga çatışmaya, çatışma ise küçük çaplı savaşa dönüşmeye başladı. 5 yıl önce diyordu Necm, bir yoldaşın diğerini öldürmesi bile düşünülemeyecek bir zulümdü. Öyle ki birinin aklına kazara gelse onu aklından uzaklaştırmak için ne yapacağını şaşırırdı. Ama şimdi öyle mi? Katil oluyorlar. Katil olanlar da idam ediliyor. Necmi en çok hayrete düşüren ise İsmail'in bu olan bitenler hakkındaki kayıtsızlığıydı. Olamaz diyordu. Bir mürşit müritlerinin birbirini kırmasına nasıl izin verebilir? Bunları İsmail'e söylediğinde onun olan bitenler konusunda hiç de kayıtsız olmadığını anladı. Aksine İsmail tüm olup bitenleri büyük bir dikkatle ve çok yakından izliyordu. Ustacılıların obalarında ne konuşulduğu, dul kadırlıların çadırlarında ne söylendiği, tekelülerin ne düşündüğü daha dudaklardan dökülür dökülmez hatta akıllardan geçer geçmez İsmail'e ulaşıyordu. Her oymağın içinde İsmail'in onlarca gözü ve kulağı vardı. İsmail'in tavrı seçilmiş bir tavırdı ki bu Necmi çileden çıkarıyordu. Tümü birlik olsa diyordu İsmail, tümü birlik olup isteklerini bana öylece dayatsalar daha mı iyi olur Necm? Bu sözlerden sonra Necm olaylara daha başka bir gözle bakması gerektiğini düşündü. Bundan önce bazı olan bitene anlam veremezdi. tam iki oymanın kavgası bitecek gibi olur, barıştan söz edilmeye başlanır, aniden yeni bir çatışma patlak verirdi. Necm artık bu ani çatışmaların arkasında İsmail'i aramaya başlamıştı. İsmail'i ve tabii en az o kadar becerikli Zekeriya'yı. İşte 1505 yılının kış sonu Tekelü Haydar böyle bir ortamda Şahı'nın sohbetini diledi. Yalnız her zaman kendisine yakışan garipliklerinden birini yapmayı da ihmal etmedi. Artık sadece yüzünü görebilmek için Dede Bey'in bile günlerce bekletildiği huzura girmek için şart koşuyordu. Huzurda yalnızca Necm bulunabilirdi. Haydar başkasını istemiyordu. İsmail önce buna güldü, sonra da meraklandı. Haydar ve Necmi tahtında karşılamadı. Aksine eski günlerde olduğu gibi bir mindere oturdu, yanına da onlar için iki minder koydurdu. Mütevazi yemeklerden ve elbette Kızılderili'den oluşan bir sofra kurdurdu. Haydar söze hemen girmedi. Şahına secde ettikten sonra adeta bir kaya gibi oturmaya devam etti. Bir iki lokma atıştırdı, bir kadeh içti. Sorulmasını bekliyordu. Sabırsız İsmail onu fazla bekletmedi. "Hayrola Haydar," dedi. "Talep senden geldiğine göre dert sende, derdin nedir?" Haydar elindeki kadehteki içkiyi üç yudumda bitirdi, uzun çalılar gibi bıyıklarını elinin tersiyle sildi, yutkundu ve "Şeyhim" diye başladı. Dört yıldır kimse İsmail'e "Şeyhim" demiyordu ve Necm bilirdi ki bu dünyada kelimeleri Haydar kadar cımbızla seçip kullanan biri daha yoktur. "Allah Haydar'ın rızkını burada kesmiştir," diye devam etti. "Bu nedenle desturunu alıp bana görünen yola düşmek dilerim." Sustu. İsmail de Necm kadar Haydar'ı tanırdı. Bu söylenenlerle yetinip destur verebilir ya da "Hayır, bir yere gidemezsin," diyebilirdi. Ama bunu yapmak İsmail'in kişiliğine uygun değildi. Eğer bunu yaparsa Haydar'ın kullandığı bu iki cümlenin ima etmek istedikleri ilelebet karanlıkta kalabilir ve İsmail bunları bir daha asla öğrenemeyebilirdi. Bu İsmail'i çıldırtırdı, kendisini tanırdı. Bunu yaparsa sonra günlerce bu iki cümleden kaynaklanan yüzlerce muhtemel ima üzerinde akıl yürütmesi gerekirdi. Bunu yapmazsa Haydar'a ne demek istediğini açıkça sormalıydı. Burada da bir risk vardı. Kendisi sorduğunda Haydar'ın söylediklerini dinlemek ve sineye çekmek zorunda kalacaktı. Haydar Necm gibi biri değildi. Az konuşurdu, sorulmadan konuşmazdı ama konuştuğu zaman da hiçbir mantık onun söylediklerinde itiraz edecek bir yan bulamazdı. Eğer bu sözler rahatsız edici sözler olursa, bir mancınığın attığı kayalar gibi yerlerinde büyük izler bırakırlardı. "Ne demek Allah rızkımı kesmiş Haydar?" dedi İsmail. "Bir eksiğin mi var? Yoksa dede dostumuz, baba yoldaşımız sıkıntı içinde de bizim haberimiz mi yok? Aç mısın, açıkta mısın? Ne demek bu?" "Haşa," diye cevap verdi Haydar. "Allah'a ve şeyhime şükrolsun ki tenimin hiçbir eksiği yoktur. Benim tenim şeyhimin bana sunduklarının yüzde biriyle bile geçinir gider. Mesele canla ilgili. Allah'ın kestiği rızk canımın rızkı. Allah burada canımın rızkını kesti." Tekrar sustu ve hızlı üç yudumla bir kadeh daha içti. "Böyle durumlarda büyük amcanız Şeyhim Cafer'in bir öğüdünü hatırlarım," diye devam etti. "Amcanız tebdili mekanda ferahlık vardır," derdi. "Sıkılan birçok dervişe yol verir, onlar da bir iki yıl dolaştıktan sonra dönerlerdi. Kimisi de hiç dönmezdi." İsmail'in sabırsızlığı yerinde duramıyor, azgın bir at gibi kişniyor, tepiyordu. "Burada canının rızkının kesilmesine neden olan ne Haydar?" diye sordu. Haydar bir süre sadece önüne bakarak sustu. İsmail ona konuşma fırsatı vermeden sözlerini sürdürdü. "Erdebil'de bir tekkedeydik Haydar. Birkaç yüz derviş, birkaç bin mürit. Ak koyunluların, kara koyunluların bir ufak valisinden bile korkardınız. Bir zulüm yaptıklarında dönüp birbirinize bakar, acaba ne yaptık da kızdırdık diye kendinize sorardınız. Gelip geçenleri doyurmak, şehrin açını açığını beslemek için ona buna el açar, geniş sürülerinden birkaç baş hayvan kopardığınızda şükür üzerine şükür ederdiniz. Tekkenin duvarlarından bir onbaşı ile birkaç atlı gördünüz mü yüreğiniz ağzınıza gelirdi yine ne olacak diye. Şimdi Allah'ın izniyle korkuyu kaldırdık. Müritlerimiz yüz binleri geçti. Bir şehri değil koca ülkelerin açlarını doyuruyoruz. Kimseye avuç açmıyoruz. Kimsenin ayağına gitmiyoruz. Onlar bize sürülerini, hazinelerini yolluyorlar ve yollarken de kabul etmezsek diye korkuyorlar. Bütün bunları benden daha iyi bilen sen şimdi. Evet, Şimdi biz bütün bu meseleleri halletmişken karşıma çıkıyorsun ve Allah burada canımın rızkını kesti diyorsun. Dilim baba yoldaşıma varsa bunun adını nankörlük koyardım. Birden sustu, sustu ve son kullandığı kelimenin ağırlığını hissetti. Bu kelimeyi herhangi birine her zaman kullanabilirdi. Üstelik hepsinde haklı da olabilirdi ama şimdi Haydar'a kullanmıştı. Kendisine kızdı, öfkesiyle ilgili zaafına kızdı. İşte yine ok yaydan çıkmıştı ama bu kez okun hedefi Haydar'ın yaşlı yüreğiydi. Necm de, İsmail de bu yaşlı Türkmen'in yüzünün öfkeden kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini, çenelerinin kasıldığını ilk kez görüyorlardı. Tekeli Haydar başını ağır ağır kaldırdı. Şeyhimin bana soru sormaması için dua etmiştim. Olmadı. Gönülden gönüle yol vardır. Gönül gözleriyle görür inşallah dedim. Olmadı. Bana kızmaz inşallah dedim. Görüyorum ki o da olmadı. Beni konuşturmaz inşallah dedim. O da olmadı. O zaman fakire düşen konuşmaktır. Küçük bir tekkede yaşar idik, doğrudur. Doğru olmayan, küçüklükten ilenenlerin caluta, tepe göze büyük gözüyle bakmasıdır. Bu o kadar böyledir ki, şeyhimin sayılarıyla övündüğü müritleri arasında kendilerine div adını takınanlar bile vardır. Fakirleri doyurmak için zenginlere el açardık, doğrudur ama bilirdik ki, veren kendi rızasıyla veriyordur. Kılıçla, kaygıyla, ölümle almazdık. Alırdık ve dağıtırdık. Aldıklarımızla zenginleşmez, saraylara taşınmaz, ipeklilere bürünmez, ikinci bir sadaka veren olmazdık. Dergahımızda aş bulanlar o aşa herkesin ortak aşı gözüyle bakardı, bizim sadakamız değil. Şeyhim Cafer de o aştan yerdi, halifeler de, dervişler de. Etin iyi kısmını kendisine ayırdı diye günlerce bir zavallı dervişi sigaya çekerdik. Şimdi bazen zulüm mü ettik diye düşünüyorum. Bir onbaşı ve on atlı gördük mü korkardık. Doğrudur, şeyhim doğruyu buyuruyor. Ama bize üstadlarımız böyle öğretmişti, şeytandan korkunuz demişlerdi. Nasıl inanan inananın aynasıysa, şeytanların da birbirinin aynası olduğunu söylemişlerdi. Şeytandan korkmayanın onunla akraba olacağını söylemişlerdi. Şeyhim korkuyu kaldırdık buyuruyor, beni bağışlasın bu. Burada sustu, yutkundu ve önündeki sudan bir iki yudum aldı, sonra devam etti. Doğru değildir. Korku sadece yer değiştirdi. Korku evini taşıdı.